Ayrımelli, Brandenburg, Glenmead, sayfa 579. 50. kısım, Bonn, 23 Aralık Cuma, 09.30. Şansölye Franz Dolman yüzünü buruşturarak büyük siyah Mercedes'in arka koltuğuna yaslandı. Uzun limuzinin kurşun geçirmez camlarının ötesinde bir polis eskortu arabaya Bonn caddelerinde öncülük ediyordu. Mercedes Münsterplatz'dan geçerken Dolman başını elindeki kağıtlardan kaldırdı. Platz'ın ortasındaki Noel ağacının üzerindeki ışıklar göz kırpıyorlardı. Yaklaşan Noel'lerden nefret ederdi genellikle ama bu kez devlet işlerinden uzak geçireceği birkaç günü özlemle düşündü. Kabine daha şimdiden Noel öncesi programında bir hafta geri kalmış, ilgilenilmesi gereken önemli konuların bir bölümüne bakmamıştı bile. Dolman sırtını yaslayıp iç geçirdi. Daha bu sabah Bavyera Eyalet Başbakanı ile yaptığı görüşmeden Münih'ten gelmişti. Sabahın altısında kalkmış evraklarını toplamış, kahvaltıdan sonra zor geçebilecek güne hazırlanabilmek için bir kadeh şınaps yuvarlamıştı. Şimdi ise bir olağanüstü kabine toplantısına katılması gerekiyordu. Bonn'da Villa Schaumburg'daki çarşamba sabahı toplantıları en azından bir yıldır hep böyle oluyordu. Tam bir kargaşa. Dolman bu toplantıdan da farklı bir şey beklemiyordu. Ülkenin ayakta kalmayı nasıl başardığını düşündü. Bu başarıyı Alman halkının çalışkanlığına yordu. Daha önce de sıkıntı yaşamıştı Alman halkı. Yeni sıkıntılar yaşayacağını söylemek için de kahin olmak gerekmiyordu. Araba Marktplatz'tan geçerken Dolman parçalanmış dükkan vitrinlerine, yerdeki camlara, duvarlara boyayla yazılmış sloganlara baktı. Yeni bir ayaklanmanın belirtileri hepsi. Yanında oturan özel koruması Ritter'a döndü. Adam saygısızca ciklet çiğniyordu. Dolman ciddi bir yüzle camın ötesindeki sahneyi gösterdi. ''Ne oldu?'' Ritter çiğnemeye devam ederek cevap verdi. İşsizliğe karşı bir protesto yürüyüşü olarak başladı dedi. Sonra sağcılar da karıştı. Kısa sürede ayaklanmaya dönüştü. Dolman içini çekti. Ölü var mı? Ritter başını salladı. Bu kez yok. Polis birlikleri gece yarısından hemen sonra müdahale ettiler. Birkaç kafa yardılar. Hepsi bu. Ama bu gece Rathaus'tan başlayacak yeni bir yürüyüş var. Dipnot, Rathaus Belediye Meclis Binası. Göçmenlerin protesto gösterisi. Ritter dişlerini sıktı. Bana sorarsanız bu göstericileri içeri tıkmalı. Mercedes Hofgarten'a dönüp güneye Ren Nehri ve Villa Schlaumburg'a doğru yol alırken Dolman işlerin kontrolden çıktığını düşündü. Yol boyunca kırılmış camlar gördüler. Kaldırım taşları yerlerinden sökülmüş, vitrinler yağmalanmıştı. Ritter'e cevap vermeye yeltenmedi bile. Herif kusursuz bir korumaydı. Güçlü, gösterişsiz, güvenilirdi ama kısıtlı bir beyne sahipti. Bu nedenle Dolman onunla mümkün olduğu kadar az konuşmaya çalışırdı. Ritter'e kalsa dünyanın yarısını deliye tıkmak gerekirdi. Bugünlerde her yerde aynı şey. Gösteriler, yürüyüşler, protestolar, göçmen sorunları. Bir hafta önce Fransız İçişleri Bakanı da aynı sorunlardan yakınmıştı. İçeri tıkıp anahtarları da nehre atmalı diye devam etti Ritter. Keşke mümkün olabilse diye düşündü Dolman. Mümkün olsa işe kabinenin yarısını içeri atmakla başlardı. Uzun Mercedes limuzin usulca Villa Schaumburg'un avlusuna girdi. Görkemli kapısının önünde durdu. Karısı bahçe içindeki ikametgâhta olmalıydı. Toplantıdan sonra Berlin'deki Charlottenburg Sarayı'na gitmeden önce karısını ancak görecek kadar zamanı olacaktı. Weber'in ertesi sabahki özel güvenlik toplantısından önce yerine getirilmesi gerekli sıkıcı bir görev daha. Yine de toplantı Dolman'ı keyiflendiriyordu. Geceyi Wannsee'de geçirecekti. Bu da moralinin düzelmesine yeterdi. Şoförü hızla arabadan inip kapıyı açarken Dolman Wannsee'yi düşünüp gülümsedi. Sonra kağıtlarını topladı, evrak çantasını kapatıp Ritter'e uzattı. Dolman arabadan inerken onu karşılamaya gelen Maliye Bakanı Eckart'ı gördü. Adam Bonn üzerindeki gri gökyüzü gibi kederli ve sıkıcı görünüyordu. Anlaşılan daha kabine toplantısı başlamadan ekonomiyle ilgili kötü haberler duyacaktı. Dolman iç çekti, asık bir yüzle villanın kapısına yöneldi. Toplantı neredeyse iki saat sürdü. Dolman uzun oval masanın çevresinde oturan gergin yüzlü adamlara bakarak bu toplantının da diğerlerinden farklı olmadığını düşündü. Bir gece önce Berlin'de, Münih'te, Bonn ve Frankfurt'ta, hatta Dolman'ın sevgili Mannheim'ında bile şiddet gösterileri yaşanmıştı. Ekonominin durumu da iyi değildi. Eckhart ellerini kenetlemiş, kötü haberleri vermişti. Dolman cebinden kar gibi beyaz bir mendil çıkardı, alnını sildi. Kabin odası sıcaktı. Dışarının soğuğunu kırmak için ısıtma sistemi var gücüyle çalıştırılıyordu. Kurşun geçirmez camların ötesinde ağaçları eğen sert rüzgara baktı. 60'larının başında uzun boylu, seçkin görünüşlü bir adam olan Dolman, seyrelmeye yüz tutmuş kır saçlarını etli yüzünden geriye doğru tarıyordu. 18 aydan beri şansölyeydi. Güç, sert, yorucu 18 ay. İstifa edebilse mutlu olacaktı. Aslında en az iki kez istifa etmeyi ciddi olarak düşünmüş, sonra da bu odadakiler içinde güç zamanlarda önderlik yapabilecek tek kişinin kendisi olduğuna karar vererek vazgeçmişti. Başını önündeki cilalı oval masanın üzerine yayılmış raporlardan kaldırdı. Mendilini ceketinin göğüs cebine yerleştirdi. Şansölye yardımcısı Weber dışında bütün bakanlar buradaydı. Daha sonra Weber'in de gelmesi bekleniyordu. Leipzig'de yeni bir karışıklık başlaması orada olmasını gerektirmişti. Adama gıpta etmiyordu. Boş konuşmaya, saçmalığa dayanamadığı için kendisi için biçilmiş kaftan olan bu görevi Weber istemişti. Ama son zamanlarda güvenlik konusuyla ilgilenmek, sürekli baş ağrısı çekmekle eş anlamlıydı. Yine de Weber'in kendi problemi. Oval masanın çevresinde kendisi de dahil 18 adam. Dolman bir öksürük duyup döndü, dikkatini çekmeye çalışan Eckhart'ı gördü. ''Ekonomik raporlar Sayın Şansölye, başlamamı ister misiniz?'' Dolman saatine baktı, geriye ne kaldı? ''Sadece ekonomik rapor, bir de tabii federal güvenlik raporu. Ama hala Şansölye yardımcısının gelmesini bekliyoruz. Eğer daha da gecikirse sanırım öğle yemeğinden sonra tekrar toplanmamız gerekecek.'' Dolman iç çekti, ''Pekala Eckhart, başlayabilirsiniz.'' Dolman arkasına yaslandı. Eckhart tek düze ve kuru sesiyle raporu okumaya başlamadan önce bakanların dikkatini toplamaya çalışırken Dolman neler duyacağını biliyordu. Dolman'ın aklı başka yerdeydi. Van Zee'deki evde. Hem Charlottenburg'a giderken hem de kentteki görev sonrasında eve uğrama fırsatı olacaktı. Bir gece önce telefon etmiş, gelip kalacağını söylemişti. O kusursuz vücudun sahibinin sesini duymak bile cinsel arzusunu kırbaçladı. Bel kemiğinden aşağıya tatlı titreşimler gönderdi. Kadın tam da bir siyasetçinin hayalini kuracağı biriydi. Gösterişten uzak, kusursuz derecede güzel, kaprizsiz, yatakta da istekli ve şehvetli. Kadınla birlikte geçirdiği dakikaların onu gençleştirdiğini düşünüyordu. Dolman dudaklarına yerleşmek üzere olan keyifli tebessümü son anda önledi. Eckhart'ın can sıkıcı monoloğu düşüncelerini bölmüştü. Hazine şimdiki sosyal yardım ödemelerini sürdürmekte güçlük çekiyor. Avrupa Birliği'ne katkının ödenmesi 3 aydır gecikti. Fangel uluslararası borç ödemelerinin yeniden görüşülmesini istedi. Bundesbank ödemeler dengemizin durumu ışığında markın bütün önemli para birimleri karşısında değer kaybına uğrayacağını bildiriyor. Hessen eyaleti mali yardım talep etti. Baviera da öyle. Eckhart'ın tek düze sesi devam etti. Dolman masanın çevresindeki bakanların önlerindeki kağıtlara ya da pencereden dışarı baktıklarını gördü. Eckhart'ın sıkıcı konuşmasından kurtulmak için de olsa ekonomik raporu okumaya karar verdi. Kargaşayı önlemek için nelerin yapılması gerektiğini düşünmüyordu artık. Şu anda tek düşüncesi akşam olmadan önce Berlin'de olabilmekti. Başını kaldırdı, Eckhart'ın can sıkıcı işkencesinin bitmek üzere olduğunu anladı. Böylece ekonomik raporumu tamamlamış oldum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ne dinlemesi diye düşündü Dolman. İçlerinden en az yarısı uyuyor ya da uyuklamaya çalışıyordu. Öylesine sıkılmışlardı. Birden öksürükler yükseldi, sonra yeni bir sessizlik oldu. Dolman masayı çevreleyen yüzlere baktı. Bakan Franks elini kaldırdı. Evet Franks. Şansölye, Hessen ve Bavyer aradaki durumu düzeltmek için ne gibi önlemler düşünüyor?
Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim Franks. Maliye Bakanımız Eckhart'ın bir dahaki toplantıya somut öneriler getireceğinden eminim. O toplantıya kadar sabırlı olmanızı teklif ediyorum.
Tam bir politikacı cevabı. Dolman Franks'a bakmaktan kaçındı. Eckhart'ın yüzündeki şaşkınlığı gördü.
Başka soru var mı?
Arkalardaki bakanlardan bir mırıltı yükseldi. Schreiber'in elini kaldırdığını gördü. Şansölyeyi kızdırmak, kırıcı cevaplarından birini daha almak istediğinden emindi. Ama bugün kendini böyle hissediyordu işte, kırıcı ve sıkıntılı. Dolman belirgin bir şekilde saatine bakarak yeni soruları önledi.
Baylar, yemekten sonra şansölye yardımcısının raporunu dinlemek üzere toplanmayı öneriyorum. İçişleri Bakanı olarak bazı önemli noktalardan bahsedeceğinden eminim.
Dolman sözünü bitirdiğinde kabine odasının kapısının açıldığını duydu. Konrad Weber'in içeri girdiğini gördü. Bir elinde kalın bir dosya, diğerinde de evrak çantası vardı. Uzun boylu, ciddi yüzlü bir adamdı. Görünüşüyle yasa ve düzenden yana olduğunu, boş ve saçma konulara vakit ayırmadığını belli ediyordu. Gergin ve solgun yüzü her zamanki gibi ciddiydi. Ama iyi bir şansölye yardımcısı görevlerini, sorumluluklarını ciddiye alan biriydi. Hatta fazla ciddiye alıyordu. Weber'e kalsa aşırı uçlar çoktan sokaktan sürülmüş, parmaklıkların ardına atılmış olurdu. Dolman adamın yanında olmasından mutluydu. Ama ince Prusyalı yüzdeki gergin ifade, Konrad Weber'in sanki kıyameti haber vereceğini gösterir gibiydi.
Sayın Şansölye, baylar, geciktiğim için özür dilerim.
Oturun Weber, özel raporunuzu okumaya hazır mısınız? Dolman konunun değiştirilmiş olmasından memnun Weber'e baktı. Yine de adamın raporlarından ödü kopuyordu. Ama rapor onu sorulardan kurtarmıştı. Şimdi soru yağmuruna tutulma sırası Weber'deydi. Şansölye yardımcısı Dolman'a dönüp başıyla evet işareti yaptı. Oval masanın başına yerine doğru yürüdü ama oturmadı. Çantasını yanına yere koydu. Elindeki dosyayı açtı. Weber kağıtlarını yerleştirirken Dolman belgelerden çoğunun üzerinde resmi BFV damgasını gördü. Çok gizli. Dolman arkasına yaslanıp derin bir iç geçirdi. Toplantı zaten kötü geçmişti. Daha fazla kara habere gerek kalmamıştı. Weber daha bir gece önce telefon edip getireceği haberlerin ciddi olduğunu söylemişti. Konuşmasından da işin gerçekten tehlikeli boyutlara vardığı anlaşılıyordu. Weber'in ve kabine üyelerinin yüzlerinden kimsenin geleceğe umutla bakmadığı da belliydi. Dolman bütün bunların nereye varacağını düşünerek gevşemeye çalıştı. Van Zee'deki evin yatağında çıplak yatan Liesl'ı düşündü. Kadının dolgun vücudunu düşünmek bile zevkten ürpertti. Kız olmasaydı çoktan kaçıp gitmiş olacağını düşündü.
51. Kısım Genova 17:30. Folkman Emniyet Müdürü'nün Plaza di Fortunesca'daki bürosunda oturmuş, konuşma sırasının kendisine gelmesini bekliyordu. Odadaki hava gri bir bulut gibi tavana yükselen sigara dumanı kadar yoğundu. İyice aydınlatılmış odanın ortasında müfettiş Orsati oturuyordu. Yüzünde sol gözünün hemen altından yanağının ortasına kadar uzanan ten rengi bir plaster vardı. Kafasında kurşunun sekip ete değdiği yerde de beyaz bir sargı. Doktor ile hemşire rıhtımın üzerinde yaralarını sararken Folkman'a bakıp asabi asabi gülümsemiş, yaralarının temizlenmesini izleyip verdikleri ağrı kesiciyi almış ama onlarla birlikte ambulansa binme önerisini reddetmişti.
''Sadece yara, önemli bir şey yok.'' demişti Folkman'a bıyıklarının altındaki düzgün beyaz dişlerini gösteren bir tebessümle ama adamın gerçekten çok sarsıldığı belliydi. Şimdi ise konuşmanın bitmesini bekleyen Orsati'nin alnında ter damlaları birikmiş, yüzü de gerginleşmiş solmuştu.
Odada Folkman ve Orsati dışında iki kişi daha vardı. Biri Genova Emniyet Müdürü, sivil elbiseli, gözlüklü ve yakışıklı bir adam. Gri renkli zarif bir takım elbise, soluk mavi gömlek ve mendil. Belki biraz gösterişli ama adam duruma kesinlikle hakimdi. Metal çerçeveli gözlüklerin arkasındaki kahverengi gözleri cin gibi bakıyordu. Dördüncü adam polis müdürüydü. Uzun boylu, bembeyaz tenli, gaga burunlu, akıllı bakışlı, kır saçlı biri.
Üzerinde rahat elbiseler vardı. Siyah bir deri ceket, gri pantolon, beyaz kazak. Kıyafetinden amirinin bürosuna aceleyle geldiği, Via Piaggio'daki otelde verilen Noel öncesi yemekten apar topar ayrılmak zorunda kaldığı belliydi. Orsati kurşunlar yağmaya başlamadan önce Scali'nin konuşma fırsatı bulabildiğini anlatmıştı. Son sevkiyat küçük bir kutuydu. Küçük ama ağır konteynerin yan tarafına yapılmış gizli bölmeden çıkan bir kutu. Silah diye düşünmüştü Scali. Hatta belki de altın. Son sevkiyat ağır bir kutu ama emin değildi. Bütün sevkiyatların ne olduğunu hiç öğrenememişti. Orsati adli tıbbın araştırmalarına devam ettiğini de söylemişti. Emniyet müdürü koltuğun arkasına yaslanmış, yanmamış bir proyu çiğneyerek ağzında döndürmeye koyulmuş, anlatılanları dinlemişti. Şimdi konuşan polis müdürüydü. Hızlı konuşuyor, sigaraları bir bir ardına yakıyordu. Acı kokulu sert sigaralar. Folkman adamı izledi, dinlemeye çalıştı ama tek tük kelimeler dışında bir şey anlayamadı. Adamın konuşmasını bitirmesini, sonra da emniyet müdürüne söylediklerini çevirmesini bekledi. Polis müdürünün İngilizcesi iyiydi, emniyet müdürününki ise şöyle böyle. Adam soluk almadan neredeyse 5 dakikadır konuşuyordu. Folkman hikayesini İngilizce anlatmış, Orsati de anlatılanları doğrulamıştı. Emniyet müdürü için bütün olay 4 ölü ve Santo Giorgio hastanesindeki acilde yatan 2 ağır yaralıdan ibaretti. Kendi adamları olaydan hafif yaralarla kurtulmuşlardı. Ölülerden birisi İtalyan gümrük idaresinden Paolo Bonifacio, öteki Scali, diğer ikisi de rıhtımdaki silahlı saldırganlardı. Katillerin elbiseleri Alman malıydı ama üstlerinde ne bir kimlik ne de herhangi bir kağıt bulunamamıştı. İntihar timi gibi demişti Orsati adamların saldırısını anlatırken, çılgınca bir şey. Polis müdürü konuşmasını bitirdiğinde Folkman başını kaldırdı. Polis müdürü Folkman'a döndü. Emniyet müdürüne her şeyi anlattım dedi, sizin ve müfettiş Orsati'nin söylediklerini. Yine de açıklanması gereken bazı noktalar var. Rıhtımdaki 2 adamın Franco Scali'yi neden öldürmek istediklerine ilişkin bilginiz var mı? Folkman başını çevirdi, pencereye, dışarıdaki karanlığa, yıldızsız kapkara gökyüzüne baktı. Bakışlarını tekrar odanın içine çevirip, size sadece bildiğiniz şeyleri anlatabilirim. Bize Güney Amerika'dan gelecek, büyük bir ihtimalle de Cenova'da indirilecek bir yük hakkında bilgi geldi. Bu bilgiyi DS'deki İtalyanlara ilettik. Güney Amerika'dan gelen bütün gemilere dikkat edilmesini istedik. Özellikle de Montevideo ve São Paulo'dan gelen gemilere. Folkman adama baktı. Size Strasbourg'daki adamın adını ve telefon numarasını verdim. Bu nedenle emniyet müdürünün vakit geçirmeden Ferguson'la temasa geçmesini, olanları anlatmasını istiyorum. Adam iç çekti. Signore Folkman, şu anda üstünüzle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Ama bu arada bu konuda yapacağınız her yardım bizim için çok önemli. Size karşı herhangi bir suçlamada bulunulacağını sanmıyorum tabii. Siz kendinizi korudunuz. Ama işbirliğinizin bizim için çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum, anlıyorsunuz değil mi? Adam durakladı, gözlerini Folkman'a dikti. Bize söyleyebileceğiniz başka bir şey yok mu?
Yok.
Adam yeniden iç geçirdi, sabırsız görünüyordu. İçinde bulunduğumuz durumu anlamaya çalışın. Dönüp Orsati'ye baktı, sonra gözlerini yeniden Folkman'a çevirdi. İşbirliğinde üzerimize düşeni fazlasıyla yaptığımızı düşünüyorum. 4 kişi öldürüldü. Neden öldürüldüklerini bilmiyoruz. Öğrenmek istiyorum.
Folkman adamın sesindeki umutsuzluğu, öfkeyi duydu. Ama daha fazlasını anlatmadan önce Ferguson'dan izin alması gerekiyordu. İşbirliği yapmaktan kaçınmıyordu, sadece izin almak zorundaydı. Ferguson ya da Peters İtalyanlara ne kadarını açıklayacağını kararlaştırırlardı.
İzin almam gerek dedi Folkman. Adamın öfkesi yüzünden okunuyordu. Demek ki bu olanların kökü çok daha derinlerde. Folkman başıyla onayladı. Polis müdürü gözlerini Folkman'a dikti. Merkezinizle bağlantı kurmaya çalıştık ama başarılı olamadık. Operatör hatta bir sorun olduğunu düşünüyor ama santralın hiçbir bilgisi yok. Kapı vuruldu, içeriye bir polis memuru girdi. Polis müdürüne baktı, özel olarak konuşmak istediğini belirtti. İki adam dışarıya koridora çıktılar, fısıldaşarak konuştular. Polis müdürü birkaç dakika sonra odaya döndüğünde yüzü kül gibiydi. Önce Orsati'ye, sonra emniyet müdürüne baktı, konuşmak için ağzını açtı, tereddüt etti, Folkman'a döndü.
Strasbourg'daki adamlarımızdan birini evinden aradık. Durakladı. Bize DSE merkezinde bir patlama olduğunu söyledi. Adamımız ölü ya da yaralılar konusunda hiçbir şey bilmiyor. Tek bildiği kendi astları arasında bir kaybın olmadığı.
Durakladı, ötekilere bir baktı. Döndüğünde Folkman'ın yüzündeki bütün kanın çekilmiş olduğunu gördü.
Bir şey daha var Signore Folkman. Önemli olduğuna inandığım bir şey. Limandaki adli tıp uzmanları konteynere uyguladıkları testlerden birinde Geiger sayacı kullandılar. Yüksek değerler ölçmüşler.
Durdu. Belki de Scali'nin çıkardığı kutuda radyoaktif madde vardı.
50. ayrımın sonu. Sayfa 588.